Ayrım 46, sayfa 315. Yapılar. Topkapı Manzumesi içinde Ender'in okulu ile ilgili olan yapıların sayısı ve yerleştirilme düzeninin gelişimi ile ve baş gösteren tahriplere paralel olarak oldukça değişkenlik göstermiştir. Çeşitli noktalarda değinildiği gibi 2. Mehmet'ten 4. Murat'a kadar okula yeni odalar eklenmiş veya Doğancılar Odası gibi bazıları ise lağvedilmiştir. Bundan başka çeşitli tarihlerde sarayda baş gösteren önemli ve büyük yangınlar sonucu yapılardan bir kısmı yok olmuştur. Yananların yerine farklı yerlerde farklı yapılar eklenmiştir. Bu yüzden kuruluşundan bu yana okulun bu açıdan çeşitli devirlerde geçirdiği değişkenlikler hakkındaki bilgiler çelişkilidir. Fatih'in büyük oda, has oda yapılarından başka bir hastane binası ile büyük bir kitaplık eklettiği söylenmektedir. Fatih Mehmed'in Saray Okulu adlı eserinde yapılar konusuna bir bölüm ayıran B. Miller'ın ilgili araştırmaları bu açıdan dikkate değer. Yazar Tavernier'in eserinde iki bölümü saray okuluna ayırdığını ve yapılar konusunda iç oğlanlarından edinildiği ileri sürülen şu bilgileri belirtmektedir. Okul, saray içindeki 6 oda içine kurulmuş, yatakhane ve derslik görevlerini kaynaştıran birer yapıdan oluşmaktaydı. Bundan başka sadece öğretim ve temrinler için kullanılan bir meşkhane, konservatuvar binası da vardı. Okul mescidinden başka büyük odaya öz bir de küçük camii bulunuyordu. Öğretmen ve öğrencilerin yararlandığı ortakçıl bir hamam da mevcuttu. Buna II. Selim Hamamı denilirdi. Okul yönetiminin başındakiler içinde 4 ayrı daire ve büro bulunuyordu. Parantez aç, Miller 1941 kapa. Miller eseri ile ilgili araştırmaları sırasında Saray Okulu'nun 1664-65 yılındaki büyük yangından öncesine ait durumunu en kapsamlı ve en güvenilir biçimde aydınlatan bir belgeyi ortaya çıkardığını ileri sürmektedir. Bu belge Bobovi ya da Boboviski adındaki Leh asıllı eski bir iç oğlanın anılarını içermektedir. Tatar akıncıları tarafından tutsak alınıp esir pazarlarında satılan Bobovi, bir süre sonra saraya intikal etmiş ve meşkhane iç oğlanı olarak çalışmıştır. Bir süre de kapı muhafızlığı yapan Bobovi, toplam olarak ömrünün 19 yılını sarayın içinde ve çevresinde geçirmiştir. Bu sürenin sonunda şaraba olan düşkünlüğü ve bunun bir şişesine karşılık kendini satabileceği gerekçesiyle saray hizmetlerinden uzaklaştırmıştı. Saraydan atıldıktan sonra herhangi bir geçim yolu bulamayan Bobovi, İslamiyet'i red ve inkar edip Ali Bey olan Takma Türk adını da bırakarak eski adını almıştır. Saray-ı Enderun adındaki denemesinin İstanbul'daki yabancı temsilcilerle ülke dışındaki yabancı devlet yöneticileri için Enderun rehberi niteliğinde yazdırdığı sanılmaktadır. Miller, Saray-ı Enderun hakkında şunları eklemektedir. Bobovi'nin eserinin aslını zamanın diplomatik dili olan İtalyanca ile yazdığı anlaşılmaktadır. Halen eserin 4 ayrı kopyası bulunmaktadır ve üçünde de Enderun'un planları vardır. Halen British Museum'un Harleian koleksiyonu arasında bulunan İtalyanca nüsha, 10 Mayıs 1665 tarihli nüshanın eserin orijinal olmadığı söylenebilir. Bu kanının nedeni şudur. Bugün Bobovi'nin el yazısıyla yazılmış ve onun imzasını taşıyan bir St. John İncili, Leiden Hükümdarlık Üniversitesi kitaplığında bulunmaktadır. İki belgenin el yazıları ve imzaları karşılaştırıldığı zaman, Saray-ı Enderun'un İtalyanca nüshasındaki el yazısı İncil'dekine tutmamaktadır. Sayfa 317'de yine bir plan görülüyor. Planın altında da büyük oda yazısı var ve altında da her bir odanın numaraları ve yanında da isimleri yazılmış. 1. Kum kapı. 2. Yeni gelenler hücresi. 3. Cezayirli iç oğlanlarının hücresi. 4. Kapıya bitişik oda. 5. Pireli hücre. 6. Pireli hücre. 7. Bitli hücre. 8. Baş ağanın yeri. 9. Hamamcılar hücresi. 10. Hamamcılar hücresi. 12. Eskiden şehzadelerin sancak beylerine atandıkları yer. Halen A. Kavukların ve giyim eşyalarının. B. Dilsiz ve cücelerin yeri. 13. İmamın yeri. 14. Oda başının yeri. 15. Oda başının yeri. Kont Paul Riant koleksiyonu arasında olup bugün Harvard Üniversitesi kitaplığında bulunan ve Memoria sur les Turcs başlığını taşıyan çevireni belirsiz Fransızca ikinci nüsha 10 Kasım 1666 tarihini taşımaktadır ve hiçbir zaman yayınlanmadığı anlaşılmaktadır. Almanca olan 3. nüshanınsa Avusturya İmparatorluğu ordusu subaylarından Nikolaus Brenner'ce Yedikule zindanında mum ışığında Almanca'ya çevirdiği ve 1667 yılında Viyana'da yayınlandığı görülüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bugünkü Durumu adlı eserin yazarı Rikat, saray ve okul hakkında kitabında bulunan bilgileri Bobovi kaynağından alıp 1667'de yayınlamıştır. Bobovi'nin 3 denemesine bağlı olan yapı planlarında da eserinin adında olduğu gibi bazı kaba yanılgılara rastlanmaktadır. Ayrıca Bab-ı Sade ve Bab-ı Hümayun adlarındaki yanlışlardan başka yapılardan bazılarının yerlerinde de hataya düşülmüştür. Sarayda 19 yıl geçirdiği kesin olan Bobovi'nin bu yanılgılara düşmesi beklenemeyeceği için durum şöyle yorumlanabilir. Bobovi'nin kendi el yazısı ile hazırladığı nüsha ile birlikte ona bağlı olarak kendi eliyle çizdiği plan da yok olmuştur. Kopyacı ya da çeviriciler bu 3 planı Bobovi'nin metninde açıkladığı esaslara dayanarak sonradan çizmiş olabilirler. Enderun örgütü konusunda buraya kadar söylenenleri şöylece özetleyebiliriz. Okulun birinci aşaması süresi 7 yıl kadar olan Edirne İbrahim Paşa, İskender Çelebi Sarayları ve Galatasaray'daki 4 hazırlık okulundan oluşuyordu. Programı açısından bu basamak bir yandan yetenekli öğrencileri üst öğrenim için hazırlamaya bir yandan da geri kalanları Yeniçeri ve Sipahi Ocakları gibi askerlik kurumlarına ve öteki devlet hizmetlerine hazırlayacak nitelikteydi. Başka bir deyişle bu basamak sonunda en başarılı ve seçkin öğrenciler Topkapı bünyesindeki üst okula ayrılırdı. Topkapı'daki kurumun ilk basamağının büyük oda olduğu söylenmektedir. Bununla küçük oda daha üst aşama sayılan meslek okullarının hazırlık sınıfları durumundaydı. Buranın öğrencileri genellikle hazırlık okullarının en seçkinlerinden oluşmakla beraber bunların dışında doğrudan doğruya büyük odaya kabul edilen de olurdu. Bu iki basamakta Türkçenin okunma, yazılma ve konuşulmasında yeterlilik kazanılmasına, Kur'an ve Arapça öğretimine öncelik verilirdi. Bu sınıflardaki öğrencilere dolamalı adı verilirdi. Üstteki meslek okullarına girebilmiş olanlarsa kaftanlı diye anılırdı. Sayfa 319'da yine üzerinde numaralar olan odaların gösterildiği bir çizim, bir kroki bulunmaktadır. Sayfa 320'de ise bu odaların numaraları ve ne oldukları belirtilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1008'deki durumu Rikaut'tan. 1. Bab-ı Hümayun. 2. Harem Ağası'nın giriş kapısı. 3. Ağ kapısı. 4. Büyük oda oğlanlarının yatakhanesi. 5. Büyük oda girişi. 6. Küçük oda. 7. Küçük odanın girişi. 8. İç avludaki cariyeler bölümünün girişi. 9. Baş Harem Ağası'nın odası. 10. İç oğlanlar gusülhanesi. 11. Üçüncü kapıya açılan küçük oda kapısı. 12. Bab-ı Hümayun karşısındaki büyük kapı. 13. F avlusuna açılan büyük oda kapısı. 14. Saray Kethüdası'nın dairesi. 15. Zenci kölelerin bulaşık yıkama yeri. 16. Belirsiz. 17. Belirsiz. 18. Harem ağalarının ve 9 arz ağasının müşterek odaları. 19. Hamamın külhanı. 20. Seferli odası. 21. Sultan Selim'in hamamı. 22. Meşkhane. 23. Hazine-i Hümayun'un önündeki sayvan. 24. Hazine-i Hümayun. 25. Hazine odası. 26. Gümüş takımların muhafaza edildiği ve saklandığı yer. 27. Kiler odası. 28. Kilerci başı yardımcısı odası. 29. Kilerci başı odası. 30. Muhafızlar Kulesi. 31. Has Oda. 32. Has Oda önündeki Sayvan. 33. Hükümdar Selamlığı. 34. Padişah Gözdelerinin Uzun Odası. 35. Silahtar Ağasının Dairesi. 36. Hükümdar Camii. 37. Rikaptar Ağasının Dairesi. 38. İç Oğlanlar Dairesi ile Harem Arasındaki Kuşhane. 39. Haremin İç Kapısı. 40. Büyük Havuz. 41. Doğancıbaşı Odası. 42. Sefirlerin Kabul Edildiği Taht Odası. 43. Taht Odasının Sayvanı. A. İkinci Avlu. B. Valide Sultan Avlusu. C. Mescit. D. Dilsizler Dairesi. 44. Yatakhane. 45. Kubbe Altı Vezirleri Divanı. 46. Divanın Küçük Memurlarının Oturduğu Sayvan. 47. Tatlı Mutfağı. 48. Umumi Mutfak. 49. Saray Bahçeleri. 50. Enderun Reviri. 51. Enderun Revir Başının Odası. 52. Revire Bağlı Personel Yatakhanesi. 54. Hazine ve Kiler Odası Oğlanlarının Reviri. 53. Has Oda Oğlanları ve Arz Oğlanlarının Reviri. 55. Büyük Oda İç Oğlanlarının Reviri. 56. Seferli Odası İç Oğlanlarının Reviri. 58. Revir Hamamı. 59. Harem Ağalarının Reviri. 60. Revire Giriş. 61. Sipahilere Öz Olan Revir Yatakhanesi. 62. İç Oğlanlara Bağlı Haberci ve Hizmetlilerin Odaları. 63. Babüssade. Büyük Oda ve Küçük Oda öğretiminin sonunda öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre seferli, kiler ve hazine odalarına ayrılırdı. Bunlara bir ara Doğancılar Odası da eklenmişse de daha sonra bu oda lağvedilmiştir. Süresi yaklaşık olarak yine 7 yıl olan bu aşamanın sonunda öğrenciler gösterdikleri özellikle ve başarı durumuna göre saray iç hizmetlerinde ya da devletin dış hizmetlerinde çeşitli görevlere atanırdı. Öğrenimi bitenlerin her yönden en seçkin olanları ise has odaya geçerdi. Sokollu ve Köprülü'nün kiler odasından has odaya geçtikleri ve oradan sadrazamlığa atandıkları söylenmektedir. Personel ve program. Enderun personelini yönetici ve öğretim personeli olarak iki ayrı kategori halinde inceleme daha doğru olur. Okulun yönetim personeli konusunda her şeyden önce hükümdarların bu kuruma ve içindekilere karşı duydukları ve gösterdikleri yakın ilgiye değinmek gerekli. II. Murat döneminde bile saraya alınan iç oğlanlarının seçimi ve eğitimi ile sultanın kişisel olarak ilgilendiğini belirtmiştik. Fatih bu geleneği güçlendirip kökleştirmiştir. Onu izleyen hükümdarlar içinse bu ihmal edilmemesi gereken bir gelenek olarak benimsenmiştir. Devlet yönetimini tüm sadrazamına bırakarak saraydan çıkmayan 3. Murat bile vaktinin önemli bir kısmını Enderun ve iç oğlanlarının eğitim ve öğretimlerini izlemek ve denetlemekle geçirirdi. Hükümdarların bu konuya karşı ilgisi öğrenci seçimi ile başlardı. Silahtar ağanın denetleyip düzenlediği oda defteri ile adaylar hükümdarca bizzat denetlenir, seçimin uygunluğu ve yeterliliği tarafından değerlendirilirdi. 1. Beyazıt zamanında saray iç oğlanı olarak alınan İtalyan asıllı Menavino'nun anıları bu ilgiyi aydınlatacak iyi örneklerden birisidir. Menavino, parantez içinde Miller 1941, kendisi gibi İtalyan asıllı olan iki çocukla birlikte saraya getirildikleri ve hükümdarın bulunduğu geniş mermer merdivenleri batıya bakan bir yapının merdivenlerine oturduklarından söz etmektedir. Burada kendilerine yiyecek ikram edildiğini, Alaturka yemek yemek çabalarını hükümdarın gülümseyerek izlediğini belirtmektedir. Tercüman aracılığı ile onlarla konuşan hükümdar, kağıt ve kalem verilmesini emretmiş, sonra her birinin yazdıklarını öteki arkadaşlarına okutmuştur. Menavino, önce öteki çocukların yazmış oldukları saçma sapan şeyleri hükümdara okutmak zorunda kaldığını, sonra kendi yazdıklarını okuyunca sultanın memnun olup beğendiğini yazmaktadır. Ayrıca onun, Toskanalılar akıllı olur çünkü küçük yaştan itibaren okuma yazma öğrenirler dediğini belirtmektedir. Hükümdarlar diledikleri her zaman odalardan herhangi birisini ziyaret eder, öğrencilerin odanın düzenini, öğretimin gidişini denetlerlerdi. Bu denetimi kıyafet değiştirerek geceleri kimseye fark ettirmeden yaptıkları da olurdu. Bu denetlemeler sırasında gördükleri eksik ve ihmallerin sorumlularını, suçlularının derecesine uygun olarak cezalandırırlardı. Cezalandırma konusunda aşırılığa gidilmemesine dikkat edilirse de hiçbir zaman kusurlar ve eksikler karşısında hoşgörü gösterilmezdi. Cezalar uyarma, azarlama, ilgi duyulan spor ve eğlenceden yoksun bırakma, katıksız hapis, falaka ve şamardan oluşmaktaydı. Kusurlu öğrenciye günde bir seferden fazla beden cezası verilmesi yasaktı. Bu gibi tedbirlerle kusurunu düzeltmeyen iç oğlanları saraydan ve öğretimden uzaklaştırılırdı. Fatih ve onu izleyenler bu denetleyici ilgilerini yönetim ve öğretim personelinden de esirgemezlerdi. Görevini ihmal eden yönetim ve öğretim üyelerine Fatih'in önce yazılı bir ihtar gönderdiği belirtilmektedir. Bu ihmali gidermeye yetmezse yüz yüze konuşup uyarma ve azarlama yapıldığı da olurdu. İkinci Mehmet'in ulema ve sanat adamlarına karşı çok ılımlı ve hoşgörü ile davranmasına rağmen çeşitli ihtarlarla yola gelmeyenlerin başını vurdurduğu da olmuştur. Hükümdarlar okul, öğrenciler ve personelle yalnız disiplin ve cezalandırma amacı ile ilgilenmezdi. İyi davranışların ve okul başarılarının ödüllenmesine de özel bir önem verilirdi. Arapça, Kur'an tilaveti, hüsnü hat, güzel yazı, musiki gibi konularda gösterilen seçkinlik ve başarılar, binicilik, silah kullanma, cirit ve öteki yarışmalarda gösterilen üstünlükler bizzat hükümdarca hem söz ve hem de nesnel değerlerle ödüllendirilirdi. Çeşitli değerlerde para ödülleri, giysiler, silah, binek hayvanı, onura verilen şölenler bunlar arasında gösterilebilir. Maaş arttırılma, daha önemli ve yetkili görevlere getirilme de bu ödüller arasında gösterilebilir. Kısacası bütün iç oğlanları ve onları yetiştirmekten sorumlu olanlar, hükümdarın kendilerine ve çalışmalarına karşı çok yakın ve kişisel bir ilgi gösterdiğini bilirdi. Sadakat ve ehliyetle yetişip hizmet ettikleri sürece onun kendilerini ihsan ve iktidara boğacağını, İhmal, yetersizlik ve hıyanet karşısında ise başları ile birlikte her şeyi kaybedeceklerini çok iyi öğrenirlerdi. Hükümdarların dışında Enderun'un yönetimi açısından baş yetkilisi ya da rektörü kanunname ile sille çalma yetkisi verilen silahtar ağaydı. Aynı zamanda kapıcı başılık görevi altında sarayın koruyucu ve öteki hizmetlerinin başı olan bu kişi, Enderun'un yönetimi işiyle bizzat meşgul olamayacak kadar yüklüydü. Bu yüzden fiili yöneticilik saray kethüdası denilen seferli oda başı tarafından yerine getirilirdi. Müdür baş yardımcısı görevini yapan bu kişi, aynı zamanda büyük, küçük ve seferli odalarının da oda başıydı. Ayrıca saray iç hizmetlerinde çalışanların mutemetliği ile saray vekil harçlığı da onun uhdesindeydi. Bu esas görevlilerin dışında her odanın kendine özgü bir oda başısı bulunuyordu. Kanunnameye göre her odanın düzen ve disiplininden birinci derecede sorumlu olan oranın oda başısıydı. Bu oda başılar sorumlusu oldukları odada yatarlardı. Odaların düzen ve temizliğinden başka uygunsuz şeyler bulunup bulunmadığını kestirmek için öğrencilerin rahle ve hurçlarını da inceleyip denetlerlerdi. Ondan başka her odada kethüda ya da kahya adında bir yönetici daha bulunurdu. Bunlardan başka her odada oraya özgü ders kitaplarının dağıtım ve korunmasından sorumlu bir hafz-ı kütüp, yoklamaları yapıp öğrencilerle ilgili kayıtları tutan bir katip, bir de öğrencilerin maaşlarını alıp mezun oluncaya kadar ayrı keselerde muhafaza eden mutemet bulunurdu. Bunların dışında her odanın bir imamı ve üç de müezzini vardı. Bazı yazarlar bu görevlilerin öncelikle hadım ak ağalarından oluştuğunu söylemektedir. Kafkas ülkelerinden satın alınan hadım edilmiş genç kölelerin en seçkinlerinin iç oğlanlarla birlikte eğitim gördüklerini, her 15 iç oğlanının başına genç bir ak ağa verildiğini, okulun bütün oda başlarının, sarayket hüdası ve hatta silahtarın bu tür ak ağlardan oluştuğunu ileri sürenlerin bulunduğuna da değinilmişti. Sarayın harem bölümünde Habeşistan'dan getirilen zenci harem ağlarının, selamlık bölümünde ise ak ağların hizmet gördükleri bir gerçek olmakla beraber, silahtar ve oda başıların da bunlardan atanması gibi kural söz konusu olmasa gerek. Hatta oda başılıklarla has oda görevlileri arasında bulunan silahtar ağının terhi ve dış hizmetlere atanmaları halinde sancak beyliği, beyler, beyler beyliği, vezirlik, sadrazamlık gibi önemli mevkilere getirildiklerini biliyoruz. Bunlar arasında ise tarihin hiçbir döneminde hadım ak ağlar olağan değildir. Bununla beraber ak ağların selamlık bölümünde ve odalarda önemli yönetim görevlerine getirilebildiği ve selamlık sarayın dış bölümleri arasındaki bağlantıyı kurdukları doğrudur. Bunların oda olanlarından 15'er kişilik kümelerin başına da görevlendirilmesi söz konusu olabilir. Bunların dışında kıdemli ve başarılı öğrencilerden yaşça büyük olanlar öğrenci kümelerine müzakereci ya da kalfa olarak atanırdı. Kümeler genellikle eşit yaşta olanlardan çok çeşitli yaşlardaki öğrencilerden oluşurdu. Yaşça büyük ve öğrenimde ileri durumda olanların küçüklere yardımcı olması istenirdi. Ehliyete göre atanmış bu tür 12'şer öğrenci bulunduğu belirtilmektedir. Yaşları değişik 10'ar kişilik kümelerden her birisinin başına bir lala ya da kadı oğlanı atanırdı. Lala, kümesinin düzen ve disiplininden sorumluydu. Onlarla birlikte yer, içer ve yatardı. Lala, bir çeşit sınıf çavuşu ya da mangabaşı olarak görülebilir. Lalalar, kıdemli başarılı öğrenciler arasından seçilirdi. Bunlar arasından olağanüstü başarı gösteren lalalar kalfalığa terfi ettirilirdi. Bunların Kur'an ve öteki bazı temel bilgileri öğretme yetkisi vardı. Bugünün kavramlarına çevrilmesi yoluna gidilecek olursa bunlar bir müderris, profesörün güdümü altında öğretim yapabilen asistanlara ya da öğretim görevlilerine benzetilebilir. Parantez içinde Miller 1941.